Ayrım 5.
Erkek kardeşinin de mutlaka buraya getirilmesi gerekiyordu. Erkek çocuk belli bir yaşa gelince üstündeki risk birdenbire artar öyle yerlerde. Yasal yollar denendi, onun içi de çıkmaza girdi. Yasa dışı yollar için para gerekiyordu. Biraz da öyle verdim. Bir de arabasının kalan borçlarının ödenmesi için aldığı borç. Onu da kendim önermiştim. Zaten yarısını geri ödedi. Aramız iyice bozulmasaydı kalanını da öderdi. Bir gün kötü kavga ettik. Ayağına taktığı altın yaldızlı, pomponlu terlikle dışarı çıkmaya kalktı. Bu terliği evde giymesine ses çıkarmadığımı, ancak onunla sokağa çıkmasının yakışık almayacağını söyledim. ''Sen kurumdaki B nokta kızlardan çok etkileniyorsun.'' dedi bana. ''Onlarla samimiyeti keseceksin. Ne zaman o karılarla konuşsan bana tuhaf tuhaf bakmaya başlıyorsun.'' Söylediğinde haklılık payı yok değildi. Bizimkiler köylü diye, kadın maganda diye dalga geçerlerdi arkasından. İnsan etkileniyordu. Eyşan bunu fark etmez olur mu? Özellikle Hesna'yı kastediyordu. Öbürü sadece Hesna'ya uyar, o ne yaparsa onu yapar. Olur, zaten Hesna ile daha az görüşeceğim. Başka bir yerde iş buldu. Kuruma seyrek gelecek, dedim. Hiç konuşmayacaksın, söz ver bana, diye üsteledi. Yumuşak başlayayım. Ama aynı zamanda dürüstüm. Yalan söyleyemem. Eyşan'ın bunu hesap etmesi gerekirdi. Söz veremem. Söz versem de tutamam. Hesna benim onca yıllık arkadaşım, dedim. Ondan sonra çıngar çıktı. Ayrılmaya karar verdim. Daha doğrusu evden çıkarken fiili durumun böyle olduğunu anladım. Siniri yatışır, sakin kafayla düşününce yanlışını anlar diye akıl yürütmüştüm. Birkaç gün sonra kurumda karşılaştığımda durumun ciddiyetini anladım. Bir süre benim evimde kalmasında sakınca yoktu tabii. O konuda kabahatliydim. Kaç ay önce evinden çıkmasına ben sebep olmuştum. Gel bende kal. Boşu boşuna bir akşam orada, öbür akşam burada, taşınıp durmayalım demiştim. O da evinden olmuştu. Hemen çık demek olmazdı şimdi de. Birkaç gün daha arkadaşımda kalabilirdim ben. Bir kadının ha deyince başka bir eve taşınması bir erkeğe göre elbette daha zordu. Neyse, konu o değildi. Aradan 2 ay geçmişti. Bizimkinin çıkacağı falan yoktu. Üstelik su, elektrik, hava gazı faturalarını sık sık yurt dışıyla konuştuğundan çok yüksek gelen telefon parasını hala ben ödüyordum. Evim elbette, ödeyeceğim. Yine de bir süre katlanırdım ama o evde, yani benim evimde başka bir adamla yaşadığını öğrenince tepem attı. Düşündüm, taşındım. Bizim H nokta vatandaşlara söyleyip adamı tehdit ettirdim. Kıl kuyruk tabii müthiş korkmuş. Ertesi gün tası tarağı toplayıp kaçmış. Daha ertesi gün eve gittim. Bizimki de yelkenleri indirmişti. Gerçi yine bağırdı çağırdı ama asıl terbiyesizlik eden kardeşiydi. Şu H noktadan getirttiğimiz erkek kardeşi. Ben ablanla konuşuyorum. Sana ne? B noktadan bir arkadaşımın hediyesi mavi şeritli sürahi dururdu büfenin üstünde. Sen arkadan yaklaşıp onu kafama vur. Hastanede 4 dikiş atıldı. Şikayetçi olmadım. Evden çıkın, kimseye bir şey söylemem dedim. Tabii palas pandıras kaçmak zorunda kaldılar. Velet bu arada benim mini müzik setimi de götürmüş. Eyşan fark etseydi mani olurdu. Öyle düşündüm. Bir müzik seti için işi büyütmek istemedim. Hediyem olsun. Geçen aya kadar aynı iş yerine gidip geldik. Büyük patron bir gün çağırdı. Onu burada istemiyorsan hemen gönderelim dedi. Bırakın kalsın dedim. Zarar görecekse benden görmesin. Bir süre aynı yerde çalıştık. Karşılaştık, selamlaşmadık. Bereket daha iyi bir iş buldu da ayrıldı haspa. İnsan yine de üzülüyor. Aramızda onca şey geçmişti. Leyla ile ormanda yürüyüş çok iyi gelmişti. Orman değil, büyükçe bir koru da denilebilir. X'ye bu kadar yakın daha büyüğünü bulmak güç. İnsanı huzur veren orman değil. Belki de bu ülkenin en genel havasıydı. Kendi ülkemde olsam, öyle bir yolda yürürken bile binbir endişe, binbir sorun takılırdı kafama. Söz gelimi birileri kıyısından köşesinden girip evlerini kondurabilir miydi şu ağaçlığa? Ya da televizyon kanallarında büyük reklamlarla tanınan, ayrıcalıklı insanlara özel cennet evlerinin sık sık yürüyüşe çıktığınız ormanınızın tam ortasına yerleştirildiğini birden anımsayıverirdiniz. iş işten geçmiş olurdu. Geçmese ne olurdu? Ya da pek sevimli vatandaşlarımızdan birinin mangalını devirip her yanı ateşe vermesinden korkardınız. Her an her şey için kavga etmek ya da sinip çekilmek seçeneklerinden birini işaretlemek zorunda kalırdınız. Her an her yerde iğrenç müzikler saldırırdı kulağınıza. Bunları bile unutmuşum. Arkadaşlarımın anlattıklarından çıkarıyorum. B noktadaki günlük yaşamla ilgili yalnızca yapışkan, vıcık vıcık bir huzursuzluk duygusu kalmış aklımda. O gün Leyla da rahattı. Belime sarıldı. Neredeyse bir saat ayrılmadık. Buraya daha sık gelmeliyiz diye düşündüm. Motosiklet alma fikrim daha depreşmişti. Düşüp bir tarafımı kırma korkum olmasaydı, bu yaştan sonra dönüşte benim ev sahiplerime uğradık. XY'nin hayli dışında otururlar. Adam bizi sıcak karşıladı. Fakat işi varmış. Hemen çıkması gerekiyormuş. Karısı zaten birkaç haftadır kardeşinin yanındaymış. Siz oturun istediğiniz kadar. Rahatınıza bakın dedi. Koca ev. Çiftlik gibi geniş bahçe bize kaldı. Ev sahibim tam bir doğa adamıdır. Arka bahçede tavşandan hindiye, kaplumbağadan köpeğe, ne ararsan her türlü hayvan bulunurdu. Ben mahlukatı pek fazla sevmem. Leyla bayıldı. Yine de arkada değil, ön bahçede oturduk. Ev kendimizinmiş gibi çayımızı kendimiz hazırladık. Kuş sesleri arasında kendi başımıza içtik. Her şeye hayran kaldı benimki. Ben de gizliden övündüm. İşte benim böyle tanıdıklarım, böyle geniş bir çevrem var diye. Leyla bir uzmanlık programında. Okula verdiği dünyanın parası tutuyor. Ben biraz yardım etmeye başlamıştım. Pek az. Yani iki kez. Başka kabul etmemişti zaten. İltica et, devlet yardım eder diyordum. Onu da kabul etmiyordu. Garip bir dürüstlüğü vardır. Sığınmamı gerektirecek gerçek bir nedenim yoksa neden sığınayım? Ben yalan söyleyemem diyordu. Evet, belki ben de yapamazdım. Gerçek bir nedenim olmasaydı. Pek çokları yapıyordu. Nasıl suçlayabilirdik onları? En nihayet kimin malını kimden kıskanacaktık? Emperyalist ülke. Zenginliğini tüm dünyadan kazanmış. Dünya vatandaşları da bir kısmını geri alacaklardı elbet. Bana arka bahçemi hatırlatmıştı bahçe. 50 metrekare ya vardır ya yoktur. Ama benim ev sahibi öyle bir bitki örtüsüyle döşemiş ki pencereden bakıp duvarları görmek mümkün değildir. Camekanlı sürme kapıdan ya da yandaki pencereden baktığınızda alan sanki metrelerce devam ediyor izlenimi bırakır. Hatta dışarı çıkıp duvarlara yaklaşmadıkça bu yanılsama devam eder. Önde küçük bir park ağacı, daha geride görüşü kapatmayan ama tam da açmayan birkaç yüksek bitki daha. Yerler çim. Komşu bahçe duvarları da bir tür sarmaşıkla örtülü. O odayı toplamalıydım. Hiç değilse haftada bir kez bahçeye bakarak oturmalıydım. Yo, dışarı çıkmalıydım. Mevsim iyice geçmeden. İşin hayhuyundan elimdeki olanakları yeterince değerlendiremiyordum. İş hayhuyu. Başkalarının sorunlarını, para kazanmak için bulunduğun çevrenin önemli önemsiz bitmek bilmeyen dertlerini düşünmek, güzel şeyler hayal etmek için kullanılabileceği zamandan çalıyordu insanı. Sürekli, farkında olmaksızın. Ekmek kavgası, ne yaparsın? Bir sonraki gün, yani pazartesi, Gülsüm'le ilk ciddi randevum gerçekleşecekti. Yine motosiklet gelmişti aklıma. Ardından düşüp kafamı kırma korkusu. Sonra da Gülsüm Hanım. Kadın zaten hiç aklımdan çıkmıyordu ki. Acilen yeni beyin filmi çekilmişti bu arada. Şaşılacak şey. Tacim'in de birazcık yardımıyla film çektireceği şirketi kendi ayarlamış. Telefonla öğrendim. Yeni filmi de eskisi gibiymiş. Kafatasının parçalanması sonucunda büyük bir beyin ameliyatı geçirdiği böylece doğrulanmıştı. Beyninin önemli bir kısmı yoktu kızın. Yarın görüşeceğim bakalım diye düşündüm. Olay neyin nesiymiş anlayabilecek miyim? 7. Bölüm. Tıknaz bir adamdı. Her yanı yüz yuvarlak. Gülsüm'e ne yüzü benziyordu ne de bedeni. Biraz ten rengi, bir de belli belirsiz gamzesi. Ona sütlü kahvemden ikram ettim. Zaten burada konuklar ya kahve içmek zorundadır ya da çay. Yaz da olsa, kış da olsa. Pencere kenarındaki koltuğa yerleşti. Ben de masamın koltuğuna geçtim. Hali tavrı çok rahattı. Sanki XY'ye turistik gezi için gelmişti. Telefondaki ses tonundan böyle biriyle karşılaşacağımı anlamıştım zaten. Duygusuz herif. Doktor size ayrıntılı bilgi verdi mi? Hayır. Vıdı vıdı bir şeyler konuştu. Sonra gitti. E nokta cam çok iyi değil. Ben bir işi var herhalde. Yapıp yine gelecek dedim. Bekledim. Gelmedi. Benim anladığım şey burada öğretilen egzersizlere devam edecekmiş. Çıktıktan sonra. Şimdi başlangıç tedavisi yapacaklarmış. Taburcu ederken de bir program verecekler. Siz kaç gün sonra döneceksiniz tam olarak? 10 gün sonra dönüyorum. Biraz daha kalın. Taburculuğunu görün. Tekrar evine yerleştirirsiniz. Tedavinin sonucunu görürsünüz hem. O mümkün değil işte Musa Bey. Dönüş biletim ayrıldı. Bilet sorun değil. Bütün işlerimi riske attım geldim. Bizim işte adamların başından ayrılmaya gelmez. Oturur oturmaz sehpadan aldığı kitabımı yelpaze olarak kullanmaya başlamıştı. Bırak kitabı, dünyanın parasını verdim ona diyemedim. Neyse ki alnındaki ter biraz kurumuş olmalı. Kitabı bıraktı. Stres topumu sıkmaya koyuldu. Onu istediği kadar sıkabilirdi. Ne yapalım? Evet dedim cevabına sadece. Kapı tıklatılır gibi oldu. Ardından yavaşça açıldı. Rüzgar açmış gibi. Salman Bey kalkıp kız kardeşine yardım etti. Gülsüm tuvaletten geliyordu. Sanki ilk gördüğüme göre biraz daha iyiydi. Üzerinde yine o kendisi gitmeden alınmış rüküş etek bluz vardı. Böyle buyurun dedim kıza. Kahve ya da çay içer misiniz? Hayır, teşekkür dedi. Ederim diye ekledi. Canım bir şey istemiyor. Böyle giderse daha da kilo kaybedeceği kesindi. Şimdiden iğne ipliğe dönmüştü. Fizyoterapi merkezinde belki azıcık toparlanır diye düşündüm. Salman'la biraz yalnız konuşmam lazımdı. Gülsüm'ü aşağı indirmek olmayacağına göre biz bir oda bulmalıydık. Adamı aldım, yan odaya baktım. Bereket ki Bayan Dora'nın odası kilitli değildi. Kadın izinli olduğuna göre bir sorun çıkmazdı. Buyurun, böyle geçin. Salman burnunu silerek oturdu, gözleri de sulanmıştı. Hayrola, ne oldu? Yanaklarına birkaç damla yaş süzüldü. Kardeşim, bir bilseniz ne kadar sağlıklı bir kızdı. Sportmendi. Kanlı canlı, yapılı. İnsanın yüreği dayanmıyor. Erimiş, mahvolmuş. Ama giderek iyileşiyor. Çok daha iyi olacak umarım. Üzülmeyin bu kadar. Biraz kendisini toparlaması için sustum. Demek kardeşini seviyordu. O kadar da hissiz sayılmazdı. Sevgiyi gösteren içten duygulanımlara dayanamam. Bitişikteki odada da görüşme yapılıyordu. A noktalı çevirmenin mıy mıy sesi alçak perdeden bile olsa kaç oda öteden gelirdi kulağıma. Kimse duymazdı, ben duyardım. Konuyu anlıyorsunuz sanıyorum. Gülsüm Hanım nasıl ve neden yapmışsa yapmış, havaalanında sığınma başvurusunda bulunmuş. Sonra da prosedür başlamış. Şimdi başvurunun kabulü için ya da başka deyişle işin hızlanması için Gülsüm'ün bakanlığı ikna etmesi gerekiyor. Oysa verdiği ifade topu topu birkaç cümleden ibaret. Onu da bir kağıt parçasından okumuş. Üstünde sakladığı küçük bir kağıttan. Gittim oraya cuma günü, konuyu biraz araştırdım. Bana aynen böyle söylediler. Ne yazıyormuş kağıtta? Kağıdı görmedim. Beni öldürmek istiyorlar ya da istediler. Hayatım tehlikede. Politik nedenle sığınma istiyorum gibi birkaç cümle. Hepsi buymuş. Kendi mi yazmış bunları? İyi soru. Büyük ihtimalle kendi yazmamış. Düzgün bir yazıyla yazılmış çünkü. Karşılaştırmak için bir şeyler yazdırmışlar. Tabii yazamamış. Kargacık burgacık harfler. Okunmuyormuş bile. Kız kardeşinizin politikayla ilgilenmediğinden emin misiniz? Vallahi emin olamam. Gülsüm Alfa'da yalnız yaşıyordu. Ben, babamlar falan Beta'dayız. Bizim orada otursa kesin konuşurdum. Ya yine de öyle şeylerle ilgilense bir yerden duyardık gibime geliyor. Başka bazı şeyleri duyuyoruz zaman zaman. Kendi de söylerdi. Ayıp bir şey değil ki. Nasıl bir politik görüşü vardı? Yani vardır. Bizimki gibi. Adam benim politik görüşümü nereden bilecekti? Nitekim hemen düzeltti. Yani benim gibi. Çağdaş, demokrat, laik. Yok ya, aslında politik konularda anlaşamazdık. Çok kavga ederdik. Bilmem ki politik konu mu demek lazım. Zaten her şey birbirine bağlı. Örneğin ne gibi konularda politik olarak ayrılıyordunuz? Ya Aslında biz biraz kediyle köpek gibiyizdir. Maksat sürtüşme olsun. Gıcıklığını benim her yaptığıma karşı çıkar. Her dediğimin bir yanlışını çıkarmaya çalışır. Belki esas neden bana gıcıklığı. Yoksa bilmem ne konuda farklı düşünecek ki? Yani hayatını tehlikeye sokacak derecede uç bir politik eylemliği yoktu. Benim bildiğim yok. Ne desem bu işler belli olmuyor ki. Gazetelerde okuyoruz. Çocuk terörist mesela. Büyük bir adamı vurmuş, öldürmüş. Anası babası gazeteye demeç veriyor. Benim oğlum etliye sütliye karışmazdı diyor. Evden işe, işten eve gider gelirdi. Ne demek yani? Benim oğlum melek. Peki senin oğlunun başka bir yerde büyüyen bir ikizi falan mı var ki? Öleni kim vurmuş? Ha ha ha! Hangisine inanırsın? Söylediği pek komik değildi. Ama karşımdaki kahkaha atınca ben de hiç değilse gülümserim. Gülsüm avukattır, biliyorsunuz Musa Bey. Avukat ama siyasi davalara bakmaz. Baktığını duymadık. Öyle bir şey söylemedi bize. Ama mafya falan işleri olamaz mı? Bir şeyler öğrenmiş olabilir. Bilmiyorum artık. Mansur adında bir arkadaşı var mıydı? Biraz düşündü Salman. Yoktu, dedi kararlılıkla. Siz hastanede görmediniz mi Gülsüm'ü? Orada olsun Mansur'la karşılaştığınızı düşünmüştüm. Hastaneye annemler gitti. Ben gitmemiştim. Zaten yoğun bakımdaydı. Onlar da iki sefer görmüşler. Sonra onlara söylenmeden apar topar taburcu edilmiş. O zaman bu işte bir bokluk olduğunu anlamıştık zaten. Affedersiniz. Gülsüm'ün Mansur diye bir arkadaşı varmış. Sanırım son durumunu en iyi bilen o. Bu kişinin kim olduğunu öğrenip mümkünse adresini, telefonunu falan bize bildirebilir misiniz? Canı sıkılmış gibi kaşlarını kaldırıp dudaklarını sıktı adam. Ben Beta'da oturuyorum, söyledim sanıyorum. Tabii uzaktan kolay gibi görünüyor. Alfa'ya en çok ayda bir kere giderim. Bazen o da olmuyor. Bakalım artık. Ben yine de ismini not edeyim. Mansur demiştiniz değil mi? Soyadı nedir? Soyadını da söyledim sıkılarak. Adam haklıydı. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Onca işinin arasında nasıl bulacaktı böyle birini? Kız kardeşine üzülüyordu ama geçim derdi. Bir yerde daha önemliydi. Zorlayıp duruyordum ben de. Zorluyor muydum? Fakat bu işte ne çıkarım ne kabahatim vardı ki. Kardeşini ben kaçırmamıştım. Bir şeyler istiyorsam kendim için istemiyordum. Rahat olmalıydım. Neyse ki konuya yapıcı bakmaya başlamıştı sonunda. Şimdi Gülsüm'e nasıl davranmam gerekiyor? Neler konuşayım onunla? Şu 10 gün içinde olabildiğince sık görüşmeye bakın. Eskilerden, yenilerden bir şeyler anlatın. Mümkün olduğunca çok şey hatırlatın. Onu yapıyorum zaten. Ufak tefek hatırlar gibi oluyor. Tabii sizin mesleğiniz ama ben de bilirim psikolojiyi. Yanımda 60 kişi çalışıyor. Ha, onu diyordum. Anlatıyorum fakat bazen dinlemiyor sanki beni. Bir dinliyor, bir dinlemiyor. Beni hemen tanıdı. Ama zaman zaman hallere giriyor. Tanımıyormuş gibi. Rol yapıyor diyeceğim, niye yapsın? Çok az konuşuyor. Hadi o hastalığından diyelim. Bazen benim anlattıklarımı da dinlemiyor. Kafası başka yerde. Evet, kafasının yarısını kedi köpek yedi demeliydim. Ama denemezdi. Bunun yerine normal, dalgınlık olur tabii bu durumda. Yani doktor öyle diyor dedim. Evet, düzelir inşallah. Umarım düzelir. Yani büyük ihtimalle düzelir. Bana biraz ailesinden söz etmesini istedim. Ailesiyle Gülsüm'ün ilişkisinden. Tam da bunu bekliyormuş gibi aldı sazı eline, anlattı da anlattı. Anne ve babasının Gülsüm'ün dönmesini istediklerini, çevrelerinin gerekmediği kadar geniş olduğunu, Gülsüm'ün avukatlıktan Beta'da çok daha fazla kazanabileceğini söyledi. Yaşamları pek renkliydi. Kulüplerinden, kulüplerindeki toplantılarından, Beta'nın asla Alfa'yı aratmadığından bahsetti. Sözü döndürüp dolaştırıp Gülsüm'ün asiliğine, sorumsuzluğuna getiriyordu. Sıkılmıştım. Bağırsak hareketlerimin hızlandığını hissettim o sırada. Giderek artan bir rahatsızlık duygusu. Galiba ishal oluyordum. Son zamanlarda sindirim sistemim acılara karşı böyle bir tepki veriyordu. Dün akşam yediğim G yemeğinden olabilirdi. G nokta lokantalarının havasını severim. Yemeklerini daha çok severim. Genelde acılı olurlar aksi gibi. Gülsüm'le aranız çok da iyi değil galiba. Ben Gülsüm'ü çok severim. Kardeş bu. Başka şeye benzer mi? Onca iş güç arasında Ailede ne zaman bir sorun çıksa, iki elim kanda olsun koşup giden benim. Bu hep böyledir. Ben ararım, ben sorarım. Birine bir şey olsun, en çok ben üzülürüm. Fakat bizimki biraz sorumsuzdur. Aramaz, sormaz. Bir şey demiyorum yani. Herkesin kendi hayatı var, kendi sorunları var. Ama Gülsüm çocukluğundan beri yalnız kendi hayatını düşünür. Kendi hayatını yaşasın da ne olursa olsun. Annemin derdi varmış. Babamın şöyle bir meselesi çıkmış. Umurunda mı? Annem babam perişanlar şimdi örneğin. Yemek bile yemiyorlar. Bunlar aile içi konular bir yerde. Daha iyi tanıyasınız diye söylüyorum. Bencildir yani bizim Gülsüm. Soğuktur. Aslında iyi bir insan. Belki karakterlerimiz uymuyor. Belki ben kendim neyi nasıl dert ediyorsam onun da öyle olmasını istiyorum. Bilmiyorum artık. Ortada olan gerçekler de var. Herkes kendinden sorumlu. Merak ettim. Buraya çok B nokta geliyor mu? Epeyce dedim. Nasıl yardım ediyorsunuz onlara? Sadece tıbbi yardım mı yoksa para falan da veriyor musunuz? Her türlü yardımı yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Gücümüz oranında. Fakat biz daha çok bir aracı kurumuz. Yardıma gereksinimi olanların yardım görmesini sağlıyoruz. Çok yönlü bir iş. B noktalı, H noktalılar da geliyordur o zaman. Onlar hangi dilde konuşuyorlar daha çok? B noktaca konuşuyorlar. Ya, bak gördün mü? Hem bizi beğenmezler, hem sıkışınca dilimizi konuşurlar. Bir de şeyi merak ediyorum. Ya bunlar sahiden ayrılmak istiyorlar mı? Adam ara vermeksizin neredeyse böyle 20 soru sordu. İşim onu bilgilendirmek değildi. Başvuranlara yardım edebilmemiz için bizim bilgilenmemiz gerekti. Bunu ancak karnımdaki sancı artınca aklıma getirebildim. Yine de tuvalete gitmeyi erteledim. Şu iş bitince giderdim oraya. Alnımdaki teri silip lüzumsuz sohbeti kestim. Gülsüm'ün bazı şeyleri anımsayabilmesine yardım etmemiz gerek. Bunun için de bazı yöntemler var. Örneğin şeyi bilmeliyiz. Şu ana kadar, hayır öyle demeyeyim, çocukluğunda veya ilk gençliğinde onu en çok sevindiren olay neydi? Ya da en çok üzen, korkutan bir iki olay. Bunlar hatırlatılırsa kendine, özellikle sevindiği olaylar, o öbür şeyleri hatırlaması için bir başlangıç olabilir, ipucu olur. Gerçekten iyi fikir diye gözleri parladı, takdir etmişti beni. Sanki kendisi gibi dokumacı olan bir arkadaşından çıkmıştı fikir. Ne olabilir, ne olabilir? Uzunca bir süre yere bakarak düşündü Salman Bey. A noktalı çevirmen kapıyı açıp göz attı bu arada. İçeride bizim olduğumuzu anlayınca sessizce özür dileyip kapattı, meraklı. Sonunda Gülsüm için yaşamındaki en çarpıcı olayı buldu. Kendi ilk çocuğunun, yani oğlunun doğumu ve büyüyüşüydü bu. Kucağından alamıyorlarmış. Uzun uzun oğlundan söz etti. Resmini de gösterecekmiş ama aksilik bu ya, gelirken değiştirdiği cüzdanında unutmuş. Sonra ikincisine geçti, yani kıza. Biraz anlamsız bakmaya başlamıştım galiba yüzüne. Böylece başka şeyler de anımsatması gerektiğini düşündürmüştüm istemeden.